Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ekim 2020 Pazartesi, günlerden dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Covid-19 vakalarının sayısı 40 milyonu aştı dünya çapında. Can kaybı 1 milyon 115 bini aşmış gözüküyor. Salgının başından bu yana bir gün içerisinde küresel çapta en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 410 binden fazla. Avrupa ikinci dalgayı yaşıyor. Başlıkları aktaracağım size. Türkiye'de biz çok dert edilmiyor gibi gözüküyoruz ama yeni kısıtlamalar ard arda devreye sokuluyor. İlk dalgadan da feci olacağı ikazları eşliğinde yeni önlemler geliştiriliyor. Amerika'da başkanlık seçimlerine artık çok az süre kaldı. 3 Kasım'da Trump şovlar devam ediyor desek yeridir. Trump kendisini kutsattırdı. Birazdan aktaracağım. Latin Amerika'da Trump'ın sürekli olarak tabii rakibini yersiz yere sosyalizmle suçladığını görürken darbe devrim üçgeni içerisinde pek çok ülke, Latin Amerika ülkeleri, Bolivya'da bundan nasibini almıştı. 11 ay sonra intikam sandıktan gelmiş gözüküyor. Evo Morales'i devirdiler, Bolivya'nın ilk yerli asıllı liderini, ancak partisi sandıkta zaferi kazanmış gözüküyor. Lityum zengini ülke Elon Musk, ünlü girişimci, istediğimiz yerde, dilediğimiz yerde darbe yaptırırız demişti Bolivya'daki gelişmeler için. Tabii sonuçlar henüz resmen ilan edilmedi, ancak Bolivya'da bir sosyalist sandık zaferi olduğunu belirtmek gerekiyor. Aktaracağım birazdan. Dağlık Karabağ gerilimi devam ediyor. Hafta sonunda Gence'de bir saldırı daha oldu. Ermenistan, bizim elimizdeki füzelerin menzili oraya yetmez diyor, ısrarla yalanlıyor ama Azerbaycan, Türkiye, Gence'de sivillerin de hayatını kaybettiği saldırıdan Erivan'ı sorumlu tutmuş vaziyette. Mutabakat tazelenmiş, tazelendi haberleri geldi. 10 Ekim mutabakatı vardı Azerbaycan ve Ermenistan arasında. Ancak ateş bir türlü tam olarak kesilemiyor. Moskova üst düzeyde çaba harcıyor. Türkiye'nin rolü yine tartışma konusu, aktaracağım. Doğu Akdeniz gerilimi var. Hafta sonuna Avrupa Birliği'nin Ekim ayındaki ikinci zirvesiyle girdik ve Türkiye'ye provokatif Oruç Reis'in yeniden açılması kararıyla Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atmakla suçlayan bir bildiri oldu, tepkisi de vardı. Ve KKTC seçimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu vardı. Sürpriz oldu sandıktan Ankara'nın desteğini aldığı konuşulan Ersin Tatar %51.7 oranında oyla Cumhurbaşkanı olarak çıktı. Mustafa Akıncı %48'lerde kaldı. Bugün buna bakacağız. 2 hafta kadar önce konuşmuştuk. Profesör Mehmet Hasgül'e bağlanacağız, Kıbrıs'a bağlanacağız ve seçim sonrası durumu konuşacağız. Hem seçimleri hem sonrasındaki yeni dönemi kendisiyle değerlendirmeye çalışacağız. Orta Doğu'dan haberlerim var size. Türkiye'ye yönelik Suudi boykotu yoğunlaşıyor ve görüntüleri artık akıyor, yağıyor desek yeridir. İran'a 2007'den beri uygulanan BM silah ambargosu fiili olarak kaldırıldı. Dün son günüydü, 18 Ekim son tarihti ve Amerika'nın engelleme girişimlerinin sonuç vermediği bir biçimde ambargo kalktı. İran kendisini savunmak için yeni silahlar alabilecek, gözünü nerelere çevirecek? Amerika'nın tepkileri var, aktaracağım. Suriye'den haberler var. Türkiye-Rusya ilişkilerini de ilgilendirecek şekilde. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşmesi var. Yeni Zelanda'da İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern'in zaferi var. İşçi Partisi yıllar sonra tek başına zafer kazandı. Bütün bu Covid-19 krizini dahil olmak üzere çok iyi yönettiğini biliyoruz. Bunun da mükafatını görmüş gözüküyor kadın lider efendim. Başlamadan Eksen'e frekanslarımızı tekrar edelim. Ekseni İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımız da var. Onu da Twitter hesabımdan ben paylaşıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Like ederseniz de çok memnun oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid özetleriyle önce başlayalım. 1 milyon 115.160 can kaybı dünya çapında, vaka sayısı 40 milyon 2.660 olarak açıklanmış vaziyette. 29 milyondan fazla insan, 30 milyon insan da diyelim iyileşmiş vaziyette. Amerika artık 8 milyon 343 bine dayandı vaka sayıları. Hindistan, Brezilya, Rusya, İspanya, Arjantin, Kolombiya, Fransa, Peru, Meksika, İngiltere ve Güney Afrika 7,5 milyondan 702 bine kadar sıralanarak o ilk 10 sırayı oluşturuyor efendim. Dünya çapında yaklaşık 9 milyonu aşmış iyileşenlerin sayısı Covid-19'dan, 72.063 hastanın ise hayati tehlikesi varmış. Onları da daha ziyade kayıp vakalar olarak görüyorlar. Vaka sayılarına baktığımız zaman nasıl katlandığını çok net olarak artık görebiliyoruz. Ben size günlük aktarıyorum burada, aman rakamlar diye düşünüyorsunuz belki ama gerçekten hayatımızı tamamen değiştiren, şekillendiren özel bir süreçten geçtiğimizi unutmamak lazım. 7 Nisan'da vaka sayısı, şimdi 40 milyondan bahsediyoruz. Vaka sayısı 7 Nisan'da 1 milyondu. 30 Nisan'da 2 milyondu. Mayıs'ta 3 milyondu. Haziran başında 4 milyondu. Derken geldi, dayandı. Ve tedavi görenlerin sayısı jet hızıyla arttı. Bugün vaka sayısı da 40 milyona ulaşmış vaziyette. Günlük en yüksek vaka sayısı hafta sonunda tespit edildi. 413.124 son 24 saat diye verdiler. Avrupa'da birinci dalga geçmişti ama artık hep böyle 20.000'li 30.000'li en az 10.000 vaka sayıları, günlük vaka sayılarından bahseder olduk. Ve özellikle de tabii dünya ile kıyasladığımız zaman her 100 vakadan 34'ü Avrupa ülkelerinden bildiriliyor ve her 9 günde bir yaklaşık 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. Böylesine bir artışla karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantısı vardı yine Cenevre'de. Genel Sekreter Gebreyesus açıklamalar yaptı. Etkili ilaçlar, tedavi ilaçlarına dair bir toplantıydı bu. Dexametazon'dan bahsediyor kendisi. Tabii pek çok tartışılan ilaç vardı bu süreçte. Trump'ın da tabii kendisinden bahsederek yaptığı açıklamalar etkili olmuştu bunu. Ama Remdesivir özellikle onun açıkça hiç etkisi olmadığı ya da çok az etkisi olduğu görüşünü paylaşıyorlar efendim. Fransa'da 29.837 vaka ve 7 büyük şehir ve Paris'te sokağa çıkma yasağı başladı artık. Belli saatlerde dışarı çıkılamayacak cezası var. $135 tekrarlandığı zaman katlanıyor, başlıyor. İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte basın toplantısı yaptı. 11.705, yaklaşık 12.000'e yakın vaka bildirildi. Yeni tedbirler orada da devrede ama Conte diyor ki ekonomi ciddi tehlikeye girer, o yüzden de tümüyle kapanamayız diyor. Peki ikinci dalga başladıysa ve çok daha ilk dalgadan vahim olacaksa kapanmadan nasıl olacak? Demek ki birileri, bir takım nüfus kaybedilecek, bu göze alınmış gözüküyor. Almanya'da vaka sayısı günlük 7.000'i aştı. Almanya bu işi iyi idare etmiş bir ülkeydi ama orada da artık çığırından çıkıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verileri bunlar. 7.830, yaklaşık 8.000'e varmış durumda. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in korumasında Covid-19 tespit edilmiş, karantinaya aldılar. Merkel de Mart sonunda karantinaya almıştı kendisini benzer bir durumda. Almanya Başbakanı basın toplantısı yaptı, açıklama yaptı daha doğrusu, artık her cumartesi o da hitap ediyor. Çok da konuşan bir lider değil. Bizim dış habercilerin en sevdiği liderlerden, az konuşanlar, çok konuşan, böyle bir sürü vuruş sayısı boyunca sürekli olarak konuşan liderler daha az ciddiye alınıyor biliyorsunuz. Daha çok az öz mesajlar verenler. Merkel de genellikle öyle her durumda sürekli olarak bıdı bıdı bıdı bıdı açıklama yapan bir lider değil ama artık Covid-19 vesilesiyle o da cumartesileri video mesajları yayınlıyor. Bu sefer çok ciddi bir aşamadayız dedi Almanya lideri ve halka çağrı yaptı. Daha az insanla buluşun, aile üyeleriyle sınırlandırın, mümkünse evde olduğunuz yerde kalın dedi. Noel'i nasıl geçeceğini, bu günlerin belirleyeceğini dile getirdi efendim. Prag'da, Çekya'nın başkentinde protesto gösterisi vardı. Polisle kapıştılar. Yaralananlar var, gözaltına alınanlar var hakikaten. Sivil memnuniyetsizlik hareketi tabii bu arada COVID-19 herkesin hayatını mahvetmiş durumda Avrupa'da özellikle. Rusya'da 15 bin, iki gün üst üste 15 binin üzerinde vaka sayıları çıkmış vaziyette. Ölü sayısı 24 bini aştı, 24.366 olarak resmi rakam bu. Ve vaka sayısı da 1,5 milyona yaklaştı, 1 milyon 415 binden fazla efendim. Türkiye'de 72 can kaybı, 1815 vaka sayısı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış durumda. İçişleri Bakanlığı da bir hafta boyunca COVID-19 denetimleri yapacak. İşte bakalım kimin bahtına ne çıkarsa diyeceğimiz bir durum. Trumpistan'a bakalım. Amerikan başkanlık seçimleri de erken oylama, geçen hafta aktarmıştım size, devam ediyor. Başlamıştı zaten. 20 milyondan fazla insan oy kullanmış. Bu konuda bir proje yapan Amerikan Seçim Projesi grubu yapmış bu açıklamayı ki 2016 seçimlerinde mesela erken oylama 6 milyon insanlar beklemişler normal baktı. Covid-19 etkisi tabii ki bu. Trump etkisi de var bunda desek yeridir. Amerika'da bütçe açığı 2020 mali yılında 3.1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmış vaziyette. Yine Covid-19'la mücadele elbette harcamaların artmasına neden oldu. Trump tabii 3 Kasım'ı almak istiyor. İşte yaşlılara özellikle ücretsiz aşı, herkese ücretsiz diyordu. Şimdi bir tek yaşlılara mı diyor? Anlayamadım ama tabii bazı liderlerin bir sözleri öbür sözlerini tabii tutmuyor. Amerika'da 220 bine yakın can kaybı, hatta daha fazla can kaybı var. Trump bu koşullarda Las Vegas kilisesinin kapalı salonunda kendini kutsattırdı. Amerika'da bu evanjelik kilisesinin böyle şeyleri, icraatları çok oluyor. Kilise liderleri Trump'a göz bebeğisin Tanrı'nın demişler. Başkanımızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım demiş Tanrı, demiş kilise liderine. Böyle Amerika böyle bir yer aynı zamanda. Trump bu arada eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına atarken hemen kameralara yakalanmış vaziyette. Kilise liderleri tabii işte hayır duasını yaptılar. Böyle bir durum. Trumpistan'da durum bu. Bakalım 3 Kasım'da ne olacak, hep beraber göreceğiz. Efendim Bolivya'da ise Elon Musk'ın, lityum zengini Elon Musk'ın dilediğimiz yerde darbe yaptırırız size ne gibisinden bir takipçisine verdiği yanıtla hatırlayacaksınız birkaç ay önce. İşte Evo Morales'in darbeyle devrilmesi hikayesi. Ve 11 ay sonra seçim düzenlendi. Sosyalist aday Luis Arce kazandı seçimleri. Resmi sonuçlar henüz çıkmadı ama sosyalizme yönelik hareket var. Onun adayıydı tabii. Evo Morales kendisi seçimlere giremiyor, aranıyor. Seçim sonuçları henüz açıklanmadı resmi olarak ama devlet başkanı Janine Anes geçiş dönemine yüklenmişti. O sanki kabul etmiş gibi gözüküyor. Çok daha tabii ki büyük kitlesel bir durum var. %50'den fazla ve parlamentoda da yine Sosyalizm İçin Hareket Partisi oldukça, Sosyalizme Yönelik Hareket Partisi oldukça güçlenmiş gözüküyor. Her iki kanatta da çoğunluk var. Durumu değiştirebilecek bir manzara çıkmış durumda. Faşist darbeden sonra diyebiliriz. Ordu salınmıştı insanların üzerine Evo Morales. Belarus'taki kadar hassasiyet göstermediler tabii seçimlere. Orada işlerine geliyor Morales'in devrilmesi. Ve neden devrildi Morales çok da kimse anlayamadı. 3-5 haber yaptılar, geçtiler, gittiler. Efendim Putin, ben size aktarmıştım, Cuma günü yeni START anlaşması doluyor süresi. Güvenlik mimarisi açısından stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması önemliydi. Putin ön koşulsuz olarak bir yıl uzatalım ki doğru düzgün müzakere edelim diye bir öneri atmıştı. Bunu Amerikalılar reddettiler. Ve Çin'in de katılması için sıkıştırıyorlar. Bu mümkün olmuyor. Bir yandan da dünya tehlikeli bir yere gidiyor, onu belirtmek gerekiyor efendim. Türkiye'nin S-400 denemeleri geçen hafta Karadeniz'de, Sinop'ta görüntüler de yayınlanmıştı Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Ben hala bir doğrulama görmedim ama herkes bundan emin bu testlerle ilgili. Daha önce NOTAM, NOTEX ilan edilmişti. Pentagon açıklamasını ben size tam aktaramamıştım, ucundan aktarmıştım. Tepkili Amerikalılar S-400 testlerinin yapılması, Karadeniz'de yapılmasından ötürü NATO'ya bağlılığıyla örtüşmediğini açıkça ifade ettik. Aktif hale gelmemeli diye ikaz etmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Ukrayna lideri Devlet Başkanı Zelenski'yi kabul etti. Mesajlar verildi. Burada özellikle Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımayacağı, Ukrayna'nın bütün tezlerini kabul etmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalışılması, Zelenski'nin NATO ile entegrasyon yolunda çaba sarf ettiklerini belirtmesi, bunlar Türkiye ile İHA'ların, Türk İHA'larının Ukrayna'ya satılması gibi konular söz konusuydu. Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya geri dönmesi zaten 52'de Rusya Sovyetleri tarafından Ukrayna Sovyetlerine tek bir ülkeyken verilmiş bir bölgeydi. Nüfusunun ezici bir çoğunluğu da Ruslardan oluşan bir bölge. Hoş Ukrayna, Rus deseniz Slav, aynı kökten gelen halklar bunlar ama tabii ki çöküşle birlikte birbirlerine düşürülmüş halklar. Şimdi tabii burada özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, açıklamaları önemliydi. Vahdettin Köşkü, padişahın isminin verildiği Vahdettin Köşkü'nde 1 saat 15 dakika görüştüler. Ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın Kırım ile ilgili sözleri, yasa dışı ilhakı tanımadık sözleri dikkat çekiciydi. Erdoğan görüşürken Zelenski ile bu mesajları verirken İbrahim Kalın sözcüsü de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla, İslamcı liderlerden birisi Kırım'daki, onunla fotoğrafını yayınlamış durumda. Rus Senatör Pushkov'un değerlendirmeleri var Ankara'nın bu adımlarıyla ilgili olarak. Tabii Kafkasya, Suriye'deki gelişmelerle bağlantılandıranlarda eksik değil diyelim. Erdoğan'ın böyle cümleler kurması aslında bu tekrarlanan bir tutum. Ne zaman Rusya ile bir takım sıkıntılar yaşasa hemen Ukrayna ve Kırım meselesinden tutum tekrarlanıyor. Biliyoruz bunu. Kendi gündemleri olduğunun ispatı diyerek incelikli cümleler kurulmuş. Kırım Tatarlarının Bölgesel Milli Kültürel Özellik Başkanı Ayvaz Umerov'un açıklamaları vardı. Şiddetle tavsiye ediyoruz, yerinde gelip görsünler durumu. Her halükarda Kırım'ın statüsü tanınmak zorunda demiş. Çünkü tabii Rusya zorla ilhak etmemişti Kırım'ı, hatırlayalım. Orada bir referandum düzenlendi ve Kırım halkı ezici bir çoğunlukla zaten iltihak edilmek için başvuruda bulunmuştu. 1952'den önceki statüye geri dönmeyi kendileri talep ettiler. Biraz daha karmaşık bir dava. Klasik bir ülke egemenliği olarak bakılması zor. Çünkü zaten hepsi aynı ülkenin vatandaşlarıydılar bir zamanlar. Dolayısıyla Kırım'a sadece Ukrayna üzerinden bakarak anlayabilmek çok mümkün değil efendim. Şimdi Avrupa Birliği ikinci zirvesi vardı. Ekim ayı içerisindeki ve Türkiye'nin sondaj faaliyetleri, yeniden Oruç Reis'in Akdeniz'e açılması, Kafkasya'daki kriz devam ederken bir de Doğu Akdeniz'de NATO kolaylaştırıcılığında bir teskin olma durumu vardı. İstikşafi görüşmeler başlayacak, hatta İstanbul'da yapılabilir deniliyordu Oruç Reis tekrar açılıncaya kadar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ikinci, Ekim ayındaki ikinci zirvesinde etkili oldu Türkiye'nin bu hamlesi ve AB zirvesinde de açıklamalar yapıldı. Yunanistan ve Rum yönetimi Avrupa Birliği'ni sıkıştırdılar. Stelio Petsas, Yunan sözcü, aldatılan Avrupa'nın sabrı tükenmek üzere diye açıklamalar yaptı. Ve Avrupa Birliği zirvesinde de her ne kadar yaptırım meselesi Aralık'taki zirveye bırakılsa da Türkiye'ye sert açıklamalar yapıldı. Sonuç bildirisinde tek taraflı ve provokatif eylemlerden, Türkiye'nin eylemlerden üzüntü duyulduğu dile getirildi. Dikkatli takip edeceğiz dediler. Merkel'in sözleri önemliydi. Türkiye'nin gerilimi düşürmek yerine tırmandırdığında hemfikir kaldık. Bu çok esef verici ve aynı zamanda gereksiz diye bir ifade kullandı. İtalya Başbakanı Conte biraz daha farklıydı. Dönüşte konuşmuş o da. Bir jeopolitik dergiye konuşmuş, Limes isminde. Türkiye'nin stratejik önemine atıf yapmış. Sadece Akdeniz'de değil, Orta Doğu'da da önemli bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ile diyalog kurmaya ihtiyaç var diye, ama diyaloğu bir türlü tam olarak kuramıyorlar tabii. Böyle de bir tabloyla karşı karşıyayız. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ziyaretini iptal etmiş vaziyette. Son durum dondurulmuş gözüküyor. Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği zirvesindeki sonuç bildirisine tepki gösterdi. Şaşırtıcı olmadı. Kışkırtma olarak tanımlanması bizim için yapıcılıktan uzak. mantık dışı Yunanistan'ın ve Rumların mantık dışı şımarıkça taleplerine teslim oluyor koşulsuz bir biçimde Avrupa Birliği tepkisini gösterdiler. Yunan Başbakanı bu arada Türkiye sınırında yeni duvar inşaatını teftiş etmiş. Tabii adeta Avrupa'ya şantaj yaparcasına bütün Türkiye'deki Afganı Suriyeli sığınmacıları sınıra sürünce Türkiye Avrupa Birliği paniklemişti. Sığınmacı anlaşmasından beri hassas bir durum vardı. Özellikle Yunanistan'da bir anda düşünsenize bir ülkenin sınırlarına yabancı bir ülkeden hiç kültürel olarak da uyumsuz olan 10 binlerce insanın akması hiçbir ülkenin kabul edebileceği bir durum değil. Yunanistan'da sonunda Meriç sınır bölgesini ziyaret ederek bir bu duvar inşasına karar vermiş. Burayı ziyaret etmiş işte. 27 kilometre uzunluğunda duvar çekiyorlar. Böyle de maalesef böyle de manzaralar çıkıyor. Normal ilişkiler kurulamayınca böyle sınırlardan sığınmacılar salıverince orada duvarlar bitiyor tabii kaçınılmaz olarak. Avrupalılar Türkiye ile uğraşacak pek de halleri yok açıkçası. Aralık zirvesine bıraktılar. Anlaşılan ki dondurulmuş kalacak böyle açıklamalarla gidecek bu süreç. Bir de bunun üzerine Brexit anlaşmasının yapılamayacak oluşu ekleniyor. Boris Johnson mühlet vermişti 15 Ekim'e kadar Avrupa'ya. İç pazar yasası çıkartıyor Britanya. Hakikaten anlaşmasız ayrılık artık daha güncel bir şey. Buna da bir ara bakmaya çalışacağım. Değerlendirme almaya çalışacağım bununla ilgili olarak. Ama Avrupa Birliği ile anlaşamıyorlar. Onu da bir not olarak aktarayım size. Türkiye'nin hafta sonunda Karadeniz'de TP Adoğan keşfe ilişkin açıklama geldi. Yeni daha önce zaten bir açıklama yapılmıştı. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ona ek işte 405 milyar metreküp'e toplam rezerv ulaştı diyor. Ama tabii bunlar tahminler. Yeni sondajlar yapılmaya devam ediyorlar. Hafta sonu epey bir Türkiye dünyaya biz çok güçlüyüz. Karadeniz'de en büyük rezervleri biz keşfettik şeklinde bir görüntü yansıtıldığını da dile getirmek gerekiyor. İyi hayırlı bir şey. Bol bol doğal gazımız olacak. İnşallah çok ucuza kullanırız. Enerji çok pahalı biliyorsunuz. Elektrik cep yakıyor. Benzin cep yakıyor. İnanılmaz vergi oranları var. Umarız bu gaz Türkiye halkına çok ucuza sağlanırsa iyi olur tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birazdan konuşacağız tabii. Maraş'ın seçimlerden hemen önce açılması ile kapalı Maraş 46 yıldır epey tartışmalar kopmuştu. Geçen haftaki ilk turda Mustafa Akıncı ipi göğüslüyor gözüküyordu ve hakikaten de sola baktığımız zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin açıklamasıyla Mustafa Akıncı'nın kazanması bekleniyordu ama sürpriz oldu açıkçası. Ersin Tatar oyların %51.7'sini almış gözüküyor. %48.2'de kalmış gözüküyor Mustafa Akıncı. Akıncı çözüm ve birleşme yanlısı Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile ilişkilerini dengeli yürütmesini savunan bir insandı. Ersin Tatar Ankara'nın tercihiydi çok açık bir biçimde. Bunu hep mesajlardan da görebiliyorduk. Birazdan soracağız Profesör Mehmet Asgüler'e ne değişti, neden böyle oldu şeklinde ama özet olarak tabii Türkiye'den tebrikler yağdı. Mustafa Akıncı seçim sonrası normal olmayan bir seçim süreci geçirdiğini Kıbrıslı Türklerin söyledi. Ersin Tatar'ı kutladı ve sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur dedi. Siyasete de veda etti. Ersin Tatar ise birlik beraberlikten bahsetti. İşte kutuplaşmadan kutuplaşmaya karşı duracağını söyledi. Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'ye teşekkür etti. Türkler vardır diyeceğiz dünyaya dedi. Var olmaya devam edecek egemenliklerini tüm dünyaya haykıracaklar dedi. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine de mesaj verdi. Bir anlaşmaya varız ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir diye de eklediğini belirteyim efendim. Fransa'da Paris'teki bıçaklı saldırı konuşuyor. Daha doğrusu adam kesme konuşuluyor. Yine siyasal İslamcıların icraatı maalesef artık bu şekilde yansıyor. IŞİD olgusu, Suriye'deki cihatçılar, takır takır insan kesilmesi, çocukların kafalarının kesilmesi, dünyadaki bu algıları hep körükleyen somut olgular olmuştu şimdiye kadar. Paris'te bir tarih öğretmeni öğrencilere ifade özgürlüğü, herkesin Müslümanlar gibi düşünmek zorunda olmadığını, farklı düşünebileceklerini göstermek için Charlie Hebdo'nun tartışmalı karikatürlerini göstermiş. Hangilerini göstermiş bilmiyorum. Çok da tabii ki hakaret içerenler de var ama içermeyenler de var. Farklı görüşler ve bunun cezasını da kendisine kafasını keserek ödetmiş bir Çeçenya asıllı Moskova doğumlu bir 18 yaşında genç. Öyle benim gibi inanmıyorsan ben de senin kafanı keserim demiş, kesmiş. Polis tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Macron olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı teröristler Fransa'yı bölemeyecekler, gericilik kazanamayacak, geçemeyecekler dedi. Öğrencilere ifade, inanma ya da inanmama, yani insanlar sonuçta inanç özgürlüğüne sahip oldukları gibi inanmama özgürlüğüne de sahipler dedi ve bunu öğrettiği için öğretmenin katledildiğini söyledi. Cumhuriyet değerlerine ve aydınlığa saldırmak istediler. Biz buna izin vermeyeceğiz. Gericiliğe ve gericiliğin şiddetine geçit vermeyeceğiz. Rahat uyuyamayacaklar diye de ekledi. Moskova doğumlu Abdulak Abu Yezidovic bu şahıs. Çeçenya'dan gitmişler. 2020'de bir geçici oturma izni verilmiş. Aslında Fransız makamları herhalde aşırı dinci olduklarını tespit etmiş olsalar gerek ki itiraz etmişler, vermemişler sığınma hakkı ama mahkeme kararıyla verilmiş. Böyle görüyorsunuz, Batılılar bizim coğrafyamızda siyasal İslamcılığı, radikalizmi aygıt olarak kullanıp körüklüyorlar. Sonra onlara bu merak gibi geri dönüyor ve geri dönmesinde de hümanizm başlığı çok etkili oluyor tabii ki. Sonunda yıllardır Fransa'da yaşamış, orada büyümüş, yani Çeçenya'yı da suçlayacak bir durum yok. Sonuçta Fransız toplumunun bir ürünü olmuş çocuk ve Fransız toplumu içerisinde bir radikal haline gelebilmiş gördüğümüz gibi. Mahkeme kararıyla sığınmacı statüsü vermişler. Fransızlar, Fransız İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Düzinelerce İslamcı militanın evini basmışlar bütün bu saldırıdan sonra. Çeçen lider Kadirov'un, Ramzan Kadirov'un kınaması var. Başsağlığı dilekleri var aynı şekilde. Katil zanlısı çocuk yaştayken ebeveynleriyle gitmiş diye de bir vurgusu var. Öğretmenin ismi de Samuel Paty bu arada. Kafası kesilerek öldürülen. Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu ihvancı bunlar. Onun genel sekreterinin de Fransa'da gerçek katiller hala hayatta diye bir şahane bir saptaması var, yani görüyorsunuz. Fransız istihbaratının tezgahı diyor. İçine bakıyorum hani onun kanıtı nedir diye, hiçbir kanıt ortaya koymuyor tabii, kendisi öyle. Ha şunu söylüyor tabii, hiçbir şekilde birisi mesela bizim dinimize inanmazsa, bizim gibi inanmazsa ve bizim gibi inanmadığı için ifade özgürlüğünü kullanmaya çalışırsa çocuk da öldürebilir demeye getiriyor. Aslında yaptığı açıklama bu. Çok tuhaf cümleler kullanarak suçun gerçekleri ve meydana geldiği olayın kendiliğinden olduğu kabul edemeyiz bunu. Kendiliğinden değil, yani motivasyonu var çocuğun diyor. Keser tabii diyor, yani onu demeye getiriyor. Maalesef işte bu tarz Müslüman Alimler Birliği gibilerin bakış açısı yüzünden siyasal İslamcılık bütün dünyada bu şekliyle şiddetle, terörle ve kafa kesmeyle anılıyor. IŞİD'ciler de biliyorsunuz bizim gibi inanmıyorlar diye insanların kafasını kesebiliyorlardı. Ve Dağlı Karabağ meselesi, Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik füze saldırıları düzenlendiğini Azerbaycan açıkladı. 12 sivil, çocuklar da var, hayatını yitiren 40 sivilde yaralandı diye, yaklaşık en az 20 ev yıkıldı diye açıklamalar, haberler geldi. Türkiye'den açıklamalar oldu bu konuda. Fakat tabii Ermenistan tarafı biz füze fırlatmadık. Yayınlanan görüntüler yayınladı Azerbaycan tarafı. Yayınlanan görüntülerdeki Grad füzelerinin menzili 20 kilometre. Gence buraya 40 kilometre ötede, Mingeçevir 50 kilometre uzaklıkta diye bir izahat getirdiler. Azerbaycan tarafı bunu kabul etmiyor. Görüntüler yayınlandı. Sergey Lavrov'un iki tarafla temasları vardı hafta boyunca, hafta sonuna doğru. Ve ateşkes anlaşması geldi tabii. Gece yarısından itibaren cumartesi günü Azerbaycan ve Ermenistan tarafları doğruladılar. İnsani amaçlı ateşkes, geçici ateşkes tabii ki bu. Bu sayede de fırsattan istifade, tekrar tarafları masaya çekmek hedefleniyor burada. Cenazelerin teslimi vesaire, insani ateşkesin anlamı bu. Genel olarak bir memnuniyet yaratmış gibi oldu ama tekrardan ihlal iddiaları, yalanlamalar arka arkaya geldi. İşte Erivan Bakü'yü yaralıların çatışma alanından çekilmesi önerisini reddetmekle suçladı. Öbürleri Erivan'ı füze saldırmakla suçladı. Böyle derken Şimdi tabii cephe hattı boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusunda diye Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Huzuri şehrini kurtardık dedi Aliyev, açıklama yaptı yine. Çatışmalar bir şekilde sanki devam ediyormuş ki 13 köyü daha kurtardıklarını duyurdu Ermeni işgalinden. Çatışmalar devam ediyor. Bugün Sergey Lavrov'un derhal saldırılar durdurulmalı açıklaması olduğunu aktarayım. Özellikle sivil tesislere saldırılar durdurulmalı diyor. AB'den de kınama geldi Gence saldırısına. Hakikaten sivillerin can kaybından ötürü rahatsızlıklarını dile getirdiklerini aktarmak gerekiyor. Ermeni tarafı kesinlikle Türkiye'nin Karabağ görüşmelerine katılmasına karşı çıkıyor. Açıkça askeri bir taraftır Türkiye diyor. Sarkisyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Etnik temizlik girişiminde bulunmakla suçluyor Bakü yönetimini. Dağlık Karabağ'ın statüsünün farklı olması gerektiğini söylüyorlar. Kontrolü altında yaşayamazlar diyor. Paşinyan'ın yaptığı açıklamalar bu yönüyle önemli çizgiler açısından. Türkiye'nin Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'a saldırıya ikna eden taraf olduğunu iddia etti Paşinyan. Hem Rus medyasına hem Frans 24'e konuşmuş vaziyette. Bölgenin, ama tabii Paşinyan'ın kendisi de çok savaşçı bir üslup kullanıyor. Bunu belirtmek lazım. En son Facebook hesabından diyor ki biz bu çatışmaları Dağlık Karabağ'daki statü için yapıyoruz, veriyoruz bu savaşı diyor. Masadan bir şey çıkartabileceğimizi zannetmiyoruz diyor. Yani müzakerelere şans tanımaz bir üslubu var. Ve savaş çözüm getirir mi diye sorduklarında elbette başarı elde edilebilirse getirir gibi bir açıklama yapıyor. Paşinyan'ın bizatihi varlığı bile zaten çatışmaların bu aşamaya gelmesinde etkili olmuştu. 2018'deki Kadife devrimle. Amerikan destekli, NGO'lar destekli Kadife devrimle iş başına gelmişti ama bir liberal bekleyeceksiniz. Hayır. Özellikle Dağlık Karabağ'da tam bir şahin olarak karşımıza çıktı Nikol Paşinyan efendim. Rusya, Türkiye ile görüşmelerde cihatçı militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi konusunu istişare ettiklerini açıklamış durumda Dışişleri Bakan Yardımcısı efendim. Böyle bir durum. Tabii özellikle Türkiye'nin AGİT'i reddetmesi, AGİT sürecinin bu işin siyasi çözüm ve barışla çözülebileceğini reddetmesi tıpkı Paşinyan gibi. Türkiye'nin pozisyonu da aslında Paşinyan'la aynı bu bağlamda gözüküyor. Açıklamalar öyle çünkü. O yüzden de bu Karabağ'da barışı destekleyebilecek bir faktör olamayacağı görüşü var. Böyle bir durumda. Şimdi Orta Doğu'dan çok az vaktim kaldı, birkaç başlık aktaracağım. Wall Street Journal Trump'ın Mart ayında Beşar Esad'a, Suriye Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığını ve serbest gazeteci var bir Austin Tice diye, onun bırakılması için doğrudan diyalog çağrısını dile getirdiğini yazmış. İddia bu tabii ki. İlk tabii doğruysa 10 yıl sonra ilk kurulan temas olarak konuşuluyor Trump'ın mektubu. Bu arada tabii başka bir takım Amerikalı gazeteciler ellerini kollarını sallayarak Suriye'ye giren bir takım gazeteciler var. Bir şekilde rehin tutuldular. Kimileri cihatçılar tarafından, kimileri belki gerçekten Suriye yönetimi tarafından rehin tutuyor. Bir ülkeye öyle elinizi kolu sallayarak giremiyorsunuz. Amerika'ya girmeye çalışın bakalım sizi nereye koyuyorlar tabii. Öyle de bir durum var. Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykotu, özellikle 1 Ekim'den itibaren hiçbir ürünün girişine izin verilmediği, vatandaşları, ev satın alanları vazgeçirmeye çalıştıkları gibi detaylar yansımıştı. Bir market Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünleri üzerine Türk mallarına dokunmayın yazarak satışına engel koyarken görüntülenmiş durumda. Her ne kadar Ankara biraz küçümsese de en son Ticaret Bakanlığı Petkim'in başvurusu üzerine polietilenle ilgili, sadece bununla sınırlı mı acaba diye düşünüyorum ama, Suudi Arabistan aleyhine dumping soruşturması açmış. Tabii bu deklar edilmiş bir boykot değil, Dünya Ticaret Örgütü'ne aykırı olarak daha önceden yapmış bu başvuruyu, yeni de değilmiş. Bu boykotla alakasız demeye çalışıyorlar. Efendim İran BM silah ambargosu 2007'den bu yana sürüyordu. Amerika uzatılması için uğraştı 2015 nükleer anlaşmadan çekildiğinden beri. Son dönemde hızlanmıştı bu girişimleri ama diğer ülkeler hala 2015 nükleer anlaşmasının tarafı olan ABD'nin Avrupalı müttefikleri sahip çıkıyorlar anlaşmaya ve BM'de geçit vermediler ve doldu süresi. İran istediği ülkeden kendini savunmak için silah alabilecek bir duruma geldi artık. BM ambargoları kalktı ama Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, silah satarsanız canınızı yakarız diye hemen tehdit savurdu. Çatışmayı seçmiş olursunuz İran'la silah ticareti yapıyorsanız diye açıkça açıklama yapmış durumda. İsrail ile Bahreyn arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı. Anlaşma imzalanmıştı zaten. İlk ticari uçuşu da Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e 58 yolcuyla yaptılar. Ben Gurion'a törenle inmiş. Karşılıklı kutlamalar var. Kefili Araplar, Kipalı Yahudiler dans ediyorlar. Enteresan manzaralar Orta Doğu için diyebiliriz efendim. Evet, Orta Doğu'dan da bunları aktarmış olayım. Kırgızistan'da durumun yatıştığını söylemekle yetineyim. Cenbek, İslamcı lider istifa etmek zorunda kaldı. Parlamento her şeyi ele aldı ve başbakan da şu an Japarov da hapisten çıkarılmıştı. İpler onun elinde, seçimi Ocak'ta yapabilirler diye böyle görüşler var. Parlamento seçimleri de düzenlemek gerekiyor. İptal edilmişti zira. Orta Asya'daki yeni gerilimdi. Yeni Zelanda'da da Jacinda Ardern, girişte söylemiştim, İşçi Partisi tek başına sandıktan zaferle çıktı. 24 yıl sonra ilk kez tek başına iktidar oldu. Covid-19'u iyi yönetti. Halkçı politikalarıyla da prim toplamıştı. Kadın lider cami saldırısında da Müslüman dünyanın sevgisine mahzar olduğunu anımsatalım efendim. Evet, bir nefeslenelim, bir ara verelim. Talking Box'tan Like a Ship in the Sea'yi dinleyelim. Birazdan Profesör Mehmet Hasgüler'le birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Hasgüler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim Mehmet Hasgüler. Şimdi tabii heyecanla bekliyorduk ama biraz da şaşırdık. Mustafa Akıncı özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin desteğinden sonra bağımsız olarak katılıyordu seçimlere. Kazanma şansı daha fazla diye değerlendirmeler yapılıyordu ama sandıklar açıldı. Dün ikinci turun sonunda %51.7, %48.2 Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi UBP lideri Ersin Tatar kazanmış gözüküyor. Şaşırdınız mı siz bu sonuçlara? Hakikaten beklendik bir şey mi adada, bir şey miydi? Bir gerilim vardı biliyoruz ama bu seçim sürecini de değerlendirirseniz çok memnun olacağım öncelikle.
Tabii ilk olarak şunu söylemek lazım. Anketler vardı.
Evet.
Bu anketlerde benim de yakından bildiğim arkadaşlarım çalışıyordu. Ben yani bıçak sırtı görüyordum.
Evet.
Yani
evet.
Ve moral üstünlüğe sahip olan adayın kazanma şansının daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Tabii ki söylediğiniz önemli. Cumhuriyet Türk Partisi'nin Sayın Akıncı'ya verdiği destek bir moral üstünlük olarak görülebilir.
Evet.
Fakat bu seçimler özel olarak Türk kamuoyu da çok fazla KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilgi gösterdi. Sanırım böyle bir ilgi bir anlam planında yaşandı.
Evet. O zaman tam tersi bir ilgiydi ama galiba, değil mi?
evet. Yani ve bu müdahaleler meselesi hep tek yanlı olarak ele alınıyor. İşimize geldiğinde müdahale, işimize gelmediğinde burası sonuçta bir ateşkes altında olan bir toplum. Bütün hatlarıyla. Tabii ki daha iyi, daha fair play oynanabilirdi. Olmadı. İşin sosyolojik ve siyasi sosyolojisine baktığımızda 2005 Denktaş'tan sonra Nep Talat ikinci dönemi ki Adnan devrimini yarattı. Ne Eroğlu ne de Sayın Akıncı artık bir cumhurbaşkanı görevdeyken aday oluyor ve üçüncü kez aday olan cumhurbaşkanı kazanamıyor. Yani bu enteresan bir şey. Kopuksuz neredeyse.
Neye işaret ediyor bu?
Aslında siyasete olan güvenin, daha önce de konuşmuştuk, ciddi bir güven erozyonu var seçmende. İşin manipülasyon kısımlarını bir kenara bıraktığımızda seçmenin içinde bulunduğu koşullara dokunamayan ve daha çok politik iletişim yoluyla adayların tamamı için söylüyorum bunu, bir kurgu yapılıyor ve o kurgunun üzerinden tabii ki seçmenler meselelerin ne federasyon konusunda ciddi bir yol alınıyor ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımıyla ilgili adım atılıyor. Ve aslında ne o tezi ortaya koyan ne öbür tezi ortaya koyan somut gösteremiyor projesini. Kaldı ki ve o konuda da inanmıyor insanlar. Başka sayıklar devreye giriyor. O sayıklar girdiğinde de zaten siyasetin dışında bir takım hareketler, normlar devreye giriyor. Benim görebildiğim bir üçüncü yol çıkmıyor. Yani Kuzey Kıbrıs siyasetinden.
Peki Ersin Tatar ne anlama geliyor bu anlamda? Bir üçüncü yol anlamına geliyor mu? Ya da bu iki yoldan bir tanesi anlamına geliyor mu?
Ben,
bundan sonrası açısından.
Ersin Tatar tabii pragmatist ve alabildiğine siyasette yeni ve naif yanlarıyla da seçmenin o orta tarafında bulunan kısımlarına çekim gücü oluşturuyor. Yani benim görebildiğim. Fakat şimdi mesela Talat'tan sonra Eroğlu geldi, değil mi? Eroğlu işte görüşmeyecek veya işte konfederasyon ileri sürecek dendi. Son 15 yılın en önemli belgesini Anastasiadis ile imzaladı. Yani dolayısıyla mesela Akıncı kazansaydı %51'le ne fark edecekti diye sorduğumuzda
evet,
şunu
ne fark edecek?
Mesela diyorlar ki efendim iki devletliliğe gidilecek. Yani eğer iki devletlilik mücadelesi verilecekse biçilmiş kaftan Sayın Akıncı'ydı. Yani çünkü federasyon konusunda doktrinine sahip, inandırıcılığı yüksek Dolayısıyla Sayın Tatar'dan da federasyon görüşmelerinde yüksek bir profil beklememiz mümkündür. Yani Sayın Eroğlu'nun gösterdiği performanstaki gibi performans Sayın Tatar'dan da bekleyebiliriz. Bu tabii ki Türkiye'nin kendisine Doğu Akdeniz konusunda, özelde Maraş konusunda, genel anlamda Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Batı ilişkileri konusunda nereye konumlandıracağı çok önemlidir. Yani bu Kıbrıs bir nevi Türk dış politikasının da turnusol kağıdı olacak özelliğe sahip olma şeyi vardır. Yani böyle bir üzerinde çok fazla belki tartışmak doğru olmaz ama böyle bir ışık buradan Türkiye'nin müttefik arama, müttefiklerini geliştirme ve Doğu Akdeniz coğrafyasında sadece güvenlik algılamaları üzerinden değil insana dokunan, mağduriyete dokunan bir siyasayı bir Maraş üzerinden çok rahat inşa edilirken Maraş üzerinden bir mağduriyeti giderme konusunda yaratılacak bir olay onun Doğu Akdeniz'deki müttefik arayışına da olumlu yansıyacağını, domino etkisinin olacağını ben şahsen düşünüyorum. Akıl bunu söylüyor. Dolayısıyla bunlar olur mu, olmaz mı? Yani seçim artık bitti. Siyaset artık daha rasyonel bir çerçeveye oturması ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşarak nesnel, objektif, halka dokunan meselelere meclis başta olmak üzere sol, barış söyleyen, barış söylemine sahip olan aktörlerin bu konulara daha fazla kafa yormaları gerekiyor kanaatindeyim. Ama tabii ki gene bir sol ve barış güçleri üzerinde bir negatif etkisi oldu bu seçim sonuçlarının. Ama bunlar böyledir. Bu seçim olayı sadece bizde bir makamı elde etmek veya siyaset yapmayı seçimle sınırlı tutan bir anlayıştan, bir dar çerçeveden de uzaklaşmayı gerektiriyor. Hayat bir mücadele alanıdır. Yani felsefi olarak adanın üzerindeki efendime söyleyeyim bu Kıbrıs uyuşmazlığını ve Kıbrıs uyuşmazlığının parçalarından biri olan Maraş gibi bir mağduriyet yerine bir çözüm yaklaşımını Maraş üzerinden izleyebilirler. Bu gerçekleştiği takdirde ki Ahim'deki davalara baktığımızda aslında böyle bir açılımı da dayatıyor. Yani Ahim'de Maraş sakinlerinin yüklü miktarda tazminat isteyecekleri davalar sonuçlanmaya başladı. Dolayısıyla çok rahat BM Güvenlik Konseyi kararlarına üzerine Ahim'i göstererek Maraş 30-35 bin kişiye iskan haline getirilebilirse adım adım çözüm yaklaşımı ki bu yaklaşıma bence hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs'taki otoriteler destek vereceklerdir. Çünkü 30-35 bin Maraş sakininin Maraş'a yerleştirilmesi işin ekonomik boyutuna bakmadan söylemek istiyorum. Orada şeffaf ve güvenilir bir yaklaşımla oraya taşınacak olan Maraş sakinleriyle birlikte Maraş'ın bir serbest bölge olma imkanı vardır. Ve Ahim kararlarını da...
Rumlar kabul eder mi bunu Mehmet Asuncan?
Niye etmesinler? Şeffaf ve güven veren bir yaklaşım doktrine edilirse kaç bin Rum gelip ziyaret etti bugünkü koşullarda? Daha askeri bölge olma niteliğini kaybetmedi. Askeri bölge niteliğini hemen bakanın akıllından çıkarıp bu süreci tetiklemek lazım. Güven verecekler. İşin içerisinde iş insanları bu konuda önderlik edecek bir supranasyonel komite kurulabilir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs buna bir ortak bir hareket alanı belirleyerek hem Doğu Akdeniz'deki enerji meselesine yeni bir Maraş açılımıyla ve parça parça çözüm dediğimiz konu ki bu konuda 2017'de özellikle şeylerin şimdi bir anda aklımdan da gitti. Maronitlerin 3-4 köye yerleştirilmesi projesi vardı. İmar yapılıp geleceklerdi. Sadece Kıbrıs'takileri değil, Kıbrıs dışındakileri de getireceklerdi. Hem bir Maronit şeyi oluşacaktır. 3-4 köy ki bizim en eskimizdir. Buradaki halkların en eskisi sayılır, evet. Maronitler. Evet. Maraş da bununla eş zamanlı olarak yürütülecekti. Bunlar bence insani açıdan bizim ihtiyaç duyduğumuz yaklaşımlardır. O bir türlü bir kör dövüşe dönüyor. Dosyalar açılıyor. Eski dosyalar bir türlü kapatılamıyor. Bunlarla bence bu kuzeydeki ve güneydeki ve uluslararası ortamdaki bu statiko algısını bence Maraş'ı doğru bir iletişimle, güvenilir bir yaklaşımla sahiplerine, sadece güneydeki Rumlardan söz etmiyorum, Birleşik Krallık Kraliyet ailesine kadar dayanan bir takım mallar, mülkler var. Alman şirketlerine ait yerler var. Bunları doğru bir şekilde ve vakıflar bizim idi falan gibi şeylerden de uzak durarak güvenilir, inandırıcı bir yaklaşım sergilenirse, bu mağduriyet doğru bir şekilde giderildiği takdirde Maraş özel statüde bir alan haline, Kuzey Kıbrıs'taki otoritelerin sağlayacağı güven, Türkiye'nin sağlayacağı güvenle, çeşitli kredi kuruluşlarından sağlanacak finansal destekle bence Kıbrıs'ta ciddi bir çözüme dönük, bunun adıyla federasyon da olmayabilir, başka bir şey de bulunabilir, ama Maraş açılımı bence doğru değerlendirildiği takdirde önümüzdeki 5 yılda psikolojik üstünlüğü Kıbrıs'ta elde edebilirler ve Güney Kıbrıs'taki o AB içerisinde işte kömür çelik topluluğu nasıl kurulduysa, Maraş'taki bir serbest bölge anlayışı da benzer bir şekilde çözümü, istikrarı ve Doğu Akdeniz'de de efendim herkesin kazanacağı bir sistematiği, bir denklemi kurgulama şansını elde ederiz. Güven vermemiz gerekiyor. Orada atıl duracağına, harabe duracağına, oraya insanların geçmiş hatıralarını canlandıracakları ve hayatlarını yeniden bu dondurulmuş uyuşmazlığın dışında kazanacakları bir yaklaşım bence Kıbrıs'a adım adım çözüme bizi sürükleyebilir.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Asküler. Biraz süremi aştım ama iyi de özetini aldık. Hem seçimleri değerlendirdik, hem Maraş meselesiyle de belki yeni bir çıkış yapılabileceğinin altını çizdiniz. Çok teşekkürler değerlendirme için.
İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, Kıbrıs'a bağlandık. Kuzey Kıbrıs seçimlerini, Türk Cumhuriyeti seçimlerinin sonuçlarını bundan sonraki süreci ele aldık. Efkan Şeşen'den Dilirga ile bugün veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la çiçekler takar, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.